Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cemişçiler.
Cemcim şimdi biliyorsun saatler Ayşe Balıbey ve Cemişçileri gösterirken herkes mutlaka bilir ki biz dinleyicilerinizle çalıştıran bir programız. Yani kendimiz düşünmemiz yetmez, onlara da hep soru sorarız.
Tabi arkadaşlar pardon bölerek girdim ama yani dayanamadım. Çünkü şöyle de bir şey var, Süper FM'de Anlatamadım dinleyenler sadece ben oturayım da dinleyeyim, keyfime bakayım yok. Herkes eline zaten akşam 6'da kağıdı kalem alır, aramasını sağ çeker, bekler bakalım bugün hangi talimatlar gelecek diye.
Çok haklısın. Burada bu sorumuz, bugünkü sorumuz bizim de yaşadığımız bir konu üzerinden. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki bir canlı yayın arabasıyla ilk kez anlatamadım dışarıdan bir canlı yayın aracıyla dışarıdan bağlanıp anlatamadığımı gerçekleştirmişti. Orada dinleyicilerimize bir araya geldiğimizde şöyle bir soru sordu dinleyicilerimizden biri. Şu anda size 1 milyon dolar veriyorlar, alıp gidiyor musunuz? Yoksa ben 1 milyon dolar istemiyorum, 19 yaşıma dönmek istiyorum mu diyorsunuz dediler. Yanımda oturan değerleşim böyle yaptı. Hemen 19 yaşıma dönerdim, 1 milyon doları reddederdim. Ya arkadaş bu ne gençlik ateşi ya?
Ya hayatım.
Bu ne andropos tutkusu? Yani bu ya ne genç olma hevesi?
Ya ne alakası var? Yani
ne?
O adamda şimdi iki tane seçenek sunuluyor. Biri 1 milyon dolar, biri 19 yaş. Barış'ın elinde olmayan şey zaten şu an 19 yaş. Öbürü zaten var. O yüzden adam neden 1 milyon dolar daha eklesin? Hiç gerek yok ki.
Yandaki çocuklar da böyle diyor. Abi 19 yaşı seçtiğine göre Ayşe Hanım. Ben dedim ki herhalde benim bilmediğim bir yerde evin bir yerinde kasada 1 milyon dolar var. Yani çünkü o zaman biz neden 90 metrekare evde kirada oturuyoruz, öyle değil mi?
Ama ya Barış 19 yaşını dönerse çok da büyük sıkıntı olmaz. Çünkü aranızda sadece 5 yaş olur. Yani
bravo.
5 yaş daha küçük olacaksa o da olur yani. 5 yaşta bir şey yoktu ilişkilerde.
Bu arada o soruların sorulduğu ve konuştuğumuz masada gençlerin en büyüğü 23 yaşındaydı ya.
Evet, bu arada inanılmaz, gerçekten inanılmaz çok güzel bir genç kitlemiz var. Bir de bazılarının anneleri de bizi seviyor. Çok enteresan yani 20 yaşında bir kızla
ay,
yani
evet.
50 yaşındaki annesi bir arada bizi dinlemişler, dinliyorlarmış. Ya bizim zaten dinleyici skalamızın bu kadar geniş olması, ağırlıklı kadın olması yani çok güzel bir kitleyle şu an hayatımızı paylaşıyoruz. Çok, evet, çok mutlu oluyorum ben.
Şimdi peki sorumuza dönecek olursak. Sonra o kitledeki arkadaşlarımızdan da bahsedeceğiz. Tek tek. Hani kim olduklarından değil ama yaşadıkları komik anlardan.
Evet, kimliklerimiz de.
Pasaportla. Cemcim sana soruyorum. Şu anda sen de 40'lı yaşlarının başında çok güzel bir hayatı inşa etmiş olan bir insansın.
Evet.
Ben sana bugün diyorum ki Cemcim sana 1 milyon dolar veriyorum. Bu yaşlarındasın. Ama ya da diyorum 19 yaşına döneceksin ve yaptığın hiçbir hatayı bir daha yapmadan kariyerine belki de 20-21 yaşında başlayacaksın. Hangisini seçersin?
Şimdi ben bizzat kendimin 19 yaşında olduğum hale mi dönüyorum, yoksa şu andaki bilincimle olan yapımın 19 yaşına mı döndürüyorum?
Hayır, Timothée Chalamet'in 19 yaşına dönüyorsun. Tabii
hayır, ama, hayır tamam da bak şöyle bir şey var. Ben 19 yaşındayken şu anki fikrimde değildim. Ama direkt olarak o 19 yaşındaki halime mi döneceğim? Yani şu an bunları bilmediğim, hayatımı bilmediğim, neyin bana ne katacağını ne götüreceğini bilmediğim bir 19'a mı döneceğim, yoksa bilerek mi döneceğim? O önemli.
Güzel soru. Ben soruyu daha açık soruyorum. Şu andaki aklınla ve şu andaki tecrübelerinle 19 yaşına dönüyorsun. Yani o zamanki süzme hallerimiz yok, öyle düşün. Hangisini seçersin?
Şimdi insanlar hep şuna inanırlar. Her kime sorsam bunu herkes şunu der. Ulan şu anki tecrübemle 20 yaşına dönsem var ya, şimdi dünyanın en kral adamıydım. Bence hiç öyle değil. Ben gerçekten insanların her ne kadar tecrübeler edinmiş olduğu, yıkıldıkları, aldandıkları, aldatıldıkları, yanlış karara sevk edildikleri bir kararlar silsilesiyle şu anda çok memnun olmadıkları bir yaşa geldiklerinde geri dönsem tekrar yapsam başarırdım diye düşündüklerini dönseler başaramazlar diye düşünüyorum, biliyor musun? Çünkü bizim karakterimiz, içimiz o kadar işlemiş ki tam olarak biz o kadar aynı biziz ki yine ne yapar ne ederiz? Tam şu halimizde 20 yaşımıza da dönsek, 19'a da dönsek 40 yaşında gene aynı bulunduğumuz konuma geliriz.
Olur değil mi? Doğru söylüyorsun.
Gene o düşündüğümüz, hani o kadar tecrübe edindim ki bir daha aynı hataları asla yapmam dediğimiz biz gideriz, başka hatalar yaparak gene buraya geliriz. Yani bizim bir şekilde kaderimiz burada olmamızı sağlayacak abi.
Güzel düşünüyorsun ama hiç böyle olmadığını düşün. Yani bu kadar felsefeye, lef-i mahfuzlara girmeden, yani insan ne olursa olsun hangi zihinsel işte bir düşünce yapısında, hangi surette dünyaya gelirse gelsin kaderini yaşayacaktır diyen kısımdasın sen.
Ama bir de bir şey ekleyeceğim. Mesela şöyle bir şey yokmuş. Yani mesela son dönemde hayatına giren hayatıma giren biri oldu. Tamam, oldu, bitti. Şimdi mesela o zaman o hayatıma giren kişi hiç girmemesini isterim değil mi mantıken? Çünkü zor zamanlar oldu benim için finali. Diyelim ki. Hmm. Ama ben onu hayatıma girdiği zaman yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşamak isterim ben bir daha. Biliyorum çünkü o zaman çok mutluydum. O mutluluğumu kaçırmak istemeyebilirim. Bitmiş. Ya bittiği zamanki halini yaşamak istemem. Ama beraberken ki mutluluğumu yaşamak isteyebilirim. Böyle de gerizekalıyım.
Ben bir şey demek istemedim. Şimdi ulusal yayın yapıyoruz. Canlı yayın. Şimdi kanal manal kapanmasın ama.
Ben örnek veriyorum yani.
Yani şöyle bir şey vardı. Bizim işte birkaç zaman önce minibüse binmiştik. Minibüste de minibüs şoförü oruçluydu. Ve önüne çıkan zart zurt adamları küfredemediği için, Ramazan dolayısıyla küfürlere kapalı olduğu için şöyle diyordu. Kötü insan, kötü insan. Nereden çıktın da atladın sen minibüsün önüne diyordu. Aslında orada çok galis küfürler savuruyordu ama anlayana. Ben sana şimdi burada şey diyorum sadece. Kötü insan, kötü. Yani canım arkadaşım, sana hiç kötü şeyler söylemek istemem ama şu zihniyetini değiştirmen için lobotomi ameliyatını ben yapacağım senin. Beyninin yerine nakille başka beyin. Bir kere her şeyin sonu eğer seni üzecek bir noktaya gelecekse ben sana bizzat ben Ayşe Rehan'la Balıbey olarak bir daha o şeyleri yaşatmama yemin ettim. Tamam mı yani? O yüzden ben senin atacağın tweetten, atacağın story'e kadar karıştığım için öyle bir şansın yok. Sen 1 milyon dolarını al git istersen yani.
Nasıl abi o tweet attık ya, sana sordum at dedin.
He.
Sonra 1 milyon falan görüntüler, tüm Türkiye onu konuştu. Bu hani şey muhabbeti, iletişimle alakalı.
Evet.
Yani ne kadar herkes benimle en fikir gördün mü?
Şimdi ben sana tweet'e at demiştim bu arada.
Evet, at dedim.
Buradan da şunu anlayabiliyorsunuz. Sosyal medyada atmak istediğiniz tweetler ve storyler için Ayşe ablacığım bu iyi olmuş, bunu atayım mı demek için bana Ayşe Balıbey Instagram hesabına ulaşabilirsiniz ama Cem İşçiler de sağ olsun. Beni dinlemeden artık gerçekten tuvalete bile gitmeyecek noktaya.
Ayşe'cim ya gece 2 ama çok sıkıştım, müsait misin?
Ben artık şöyle oluyorum, bakıyorum Cem'den 4 saat ses çıkmıyor. Ne yapıyorsun Aşık Shakespeare diye ona geçelim. Çünkü biliyorum ki o kadar ara verdiğimde Cem muhakkak apansız bir şekilde arabaya binip ya Antalya yolundadır ya Konya yolundadır. Muhakkak bir yerlerdedir yani. Onu artık hesap edebiliyorum. Siz değerli dinleyicilerimize de soralım. Şu aklımla 50 yaşındayım Ayşe Hanım. İşte 40 yaşındayım ben de senin yaşıtım Cem'cim. Ama ben de 19 yaşıma şu aklımla dönerdim mi diyorsunuz? Yoksa abi benim kredim var, çoluğum çocuğum var, 1 milyon doları alayım. Yaşına da kıran girsin deyip devam. Ben kesinlikle bu arada seninle aynı noktadayım. Şaka bir tarafa. 19 yaşıma gelsem de mutlaka ben yapacak gerzekçe bir hata bulurdum.
Evet.
Ve yani o hayatımı da mahvederek geçirirdim o yıllarımı. O yüzden ben de hazır şu 40'larımın başındayken o 1 milyon dolar alayım. Zaten dolar da daha da yükselecek diyorlar. Rahat rahat yaşayalım.
1 milyon doları yarın alsak olurmuş, artmasını bekliyor.
Ya zaten annemin de dediği gibi kim kime 500 lira bile vermiyor bu devirde diyor yani şey için. Bu arada orada masada şöyle şeyler de konuşulmuştu. Ben 1000 dolara da okeyim diyenler vardı. Yani bizim kitle dedim ne kadar yolsuz ve zor durumda diye. Hani 1 milyon dolardan 1000 dolara inmek de tamam mı hani? O kadar da değil. Bu arada o gün anlatamadım dinleyicilerinden bazılarıyla sohbet etme imkanı bulduk. Çok tatlı bir anne kız gelmişti. Keman çalan bir
çok
hanımefendi.
Tatlardı, çok.
Anne kız değil abla kardeş gibi duruyorlardı ama onlara da buradan selam gönderelim. İlk kez bir böyle canlı yayın arabasına anne kız gelmişti. Çok hoşuma gitti. Bir ikincisi de bizim flört ettiğini sandığımız, kendisinin de flört ettiğini düşündüğü bir kardeşimiz ve yanında bir hanımefendi geldi.
Evet.
İstersen bundan sen bahset Cem'cim.
Şimdi arkadaşlar hepimizin hayatında şöyle şeyler var. Çok güzel bir kız tanırız veya çok güzel bir erkekten hoşlanırız her neyse işte. Ben kendi adıma kız olarak söyleyeyim. Ve o kızı etkilemek için birçok şey yaparız. Kendimiz için şöyledir durum. Onun için çok güzel şeyler yaparsam o da zamanla beni severdir. Aslında kızın hiç gözü yoktur senin yaptıklarını. Sende hiç gözü yoktur ama sen sanarsın ki ben onu Pendik'ten aldım. Avcılara getirdim hadi evleneceğiz. Öyle bir şey mi var? O zaman kız bindiği her metrobüs durağındaki şoföre evlilik teklif etsin. Böyle bir şey var mı? Onu her bir yerden bir yere götüreni. Erkekler o kadar çok tutunuyor ki. Kız bu arada çok güzel bir kız. Bu arada çocuk da çok yakışıklı çocuk. Ama çocuk kendi
kendine... Evet ya değil mi? İkisi de çok güzel ve yakışıklı. Tabii. İkisinin eğitimi çok iyi.
Evet çok tatlılar. Ama çocuk kendi kendine kızı bir şey baskısına almış. Yani bak bir sürü şey yapıyoruz. Artık sevgiliyiz değil mi? Hani flörtüz değil mi? Bak ben sana hoşlanıyorum. Halbuki akışına bıraksa kıza... yani kızın ondan hoşlanabileceği bir alan bıraksa zaten o boşlukta kız da bana tutunacak. Çocuk o kadar çok saldırıyor ki. Her şeyin. Bir çay alabilir miyim? Çay iki olsun. Aşkım sana da çay söyledim. Demek ki bir sevgiliyiz. Yani sürekli kıza bir boşluk bırakmıyor. Bence bu gibi durumlarda gerçekten çok hayal ettiğimiz, arzuladığımız, istediğimiz insanlar böyle de tanıştığımızda kendimizi kaybediyoruz. Sakin olmamız lazım. Ben de öyleyim.
Ay sen de aynen onu diyecektim. Yani tabii. Ne umuyorsun bacından, bacın ölüyor acından.
ben de fena. Aklımı kaybediyorum. Kendimi kaybediyorum. Her şeyi böyle bizim bir anda kızın yanında gelinlikle falan görüyorum yani. Ben de takı törenindeyiz. Bir anda yani çok hayalperestiz. Çok uçuyoruz ya. Yani bir sakin olsak zaten kız da bize bağlanacak. Demek ki yanımızda olduğuna göre o da tercih etmiş değil mi yanımızda olmayı? Hiç olmayabilirdi.
Tabii.
Ama sen yanında olmasına çok anlam katınca kadın o anlamda boğuluyor.
Ne kadar güzel bir şey söyledin.
Allah Allah Ayşe ne oldu be?
Hani sana ne oldu bir anda ya gerçekten? Gülseren Budayıcıoğlu girdi bir anda ruhuna. Şimdi bence şöyle bir şey de oluyor Cem'cim. Bunu sen söylerken bir yandan düşünüyorum. O değerli kardeşimiz de anlatamadım dinleyen kardeşimiz. Bir de hukuk mezunu benim de meslektaşım yani. Ben 4 gün yaptım ama bu mesleği... Meslektaşım.
Senin sadece daşın meslektaşın.
Benim oltu taşım. O kadar da tatlı, eğlenceli, anlatamadım ilk günden beri dinleyen böyle hayat dolu bir çocuk yani. Çok da yakışıklı Cem'in dediği gibi. Şimdi Cem'e bakıyorum. Cem de aynı paternleri, ilişkilerde aynı davranış biçimlerini gösteriyor. Yani bir insan ona biraz hoşlandığında Cem o insandan. O insan Cem'e bir adım attığında Cem koşuyor yani. 10 adımı da bırak hani.
Ben bana deme güneşi yapıyorum. Sırtına çıkıyorum.
Sonra şunu düşünüyorum yani acaba kendimizi sevilmeye layık bulmadığımız için mi biraz ilgi görünce bu kadar delirmemiz? Halbuki bak kağıt üzerinde sen de o kardeşimiz de o kadar sevilmeye layık o kadar tatlı bir kadının gerçekten birlikte olacağı zaman çok mutlu edecek insanlarsınız yani.
Evet kesinlikle öyle ama sadece ya bir de kendimizden de vazgeçiyoruz. Bir anda bir kişiden ilgi gördüğümüzde en ufak bir ilgi gördüğümüzde tüm dünyayı kapatıyoruz. Halbuki bırak da o da senin dünyanda yer edinmeye çalışsın. Sen bütün alanı ona açtığında değersiz oluyor. Ayşe hep şöyle bir gerçek vardır ya. Mesela bir arazi bedava bomboş bir yeşillik olduğunda senin için kıymetsizdir. Oradan geçersin geçmezsin geçerken önemsemezsin. Ama orası bir alana dönüştürüldüğünde atıyorum girişi paralı olabilir veya etrafı çitle kapatılmış olabilir veya bir gizem olduğunda bir anda bomboşken önemsemediğin arazi senin için kıymete biner. Aa dersin burası çitle kapatılmış. Neden kapatılmış acaba? Ne var ki bunun içinde dersin. Hı. Sen o çitleri açıyorsun. Traktörle eziyorsun her şeyi. Açıyorsun kollarını gel diyorsun. O zaman kimse gelmiyor.
Ben daha başka bir şey söylemek istiyorum. Aslında hem çok doğru bu söylediğin. Yani hem de şöyle bir şey var. Az önce söylediğin şeye geleceğim. Hakikaten o insanları o ilgiyle o sevgiyle boğuyoruz abi. Yani ailenle tanıştırıyorsun, kardeşinle tanıştırıyorsun, bir haftada çoluğun çocuğunla tanıştırıyorsun. 3 ay sonra ne kaldı? Neyi merak edecek seninle ilgili bu insan?
Evet, bravo.
Yani sonra birbirinden sıkılmaya başlıyorsun. Ya bu da hep saçma sapan konuşuyor. Saçma sapan konuşmuyor. Sen onun bütün hayatının ışığını emcükledin bir haftada, bitirdin. Yani ya artık merak edeceğin hiçbir şey kalmadı. Bir yere gitmek için bir arzun kalmadı onunla. Çünkü nasıl davrandığını biliyorsun. Nasıl uyuduğunu biliyorsun. Sabahları evet. Nasıl kahvaltı yaptığını biliyorsun. Yani hemen hızlandırılmış kurs gibi. Her şeyini bir haftada 2 haftada öğrenmek zorunda. Yani biraz zamana da yayın flörtlerinizi.
Aynen öyle. Bir de onu elde etmek için sarf ettiğin çabadan sonra elde edince içine girmiş olduğun rahatlık kimsenin hoşuna gitmiyor. Herkes o zaman diyor ki madem elde etmek için bu kadar mücadele ediyor, beni savaş veriyor. Elde ettiği zaman umursamayacak. O zaman beni elde etmesini biraz daha uzun tutayım ki bu güzelliği yaşayayım istiyor. Zaten en büyük handikaplardan biri de şu. Aslında ilişkilerde partnerlerin sadece birbirini elde etmek için vermiş olduğu çabayı ömür boyu sergilemeleri lazım ki bu ömür boyu kimse yüz vermesin. Herkes sürünsün demiyorum. Ama hep bir şeyini daha keşfetmek için bir çaba sarf etmeli. Sen her
şeyi
açtığında...
Evet yani merak unsurunu ayakta tutacaksın.
Hayır ben de öyleyim. Her şeyimi açıyorum. Açma kardeşim ya.
Açma bak buradan Cem Hakkı işçilere sesleniyorum değerli partnerime. Açma kardeşim sakin. Bu birine her şeyini açmayı düşündüğünde 10 tane yere gitmeyi düşündüğünde hemen benim fotoğrafım gözünün önüne gelsin.
Evet Ayşe yani o her seni aradığında her yazdığında ille içinde bulunduğun durum ne olursa olsun Ayşe bir saniye. Efendim aşkım. Kayıttayız. Evet canım çok güzel gidiyor. Ha, Süper FM'de. Aa dinlemiyor musun? Ben sana link atayım. Ayşe Süper FM İstanbul frekansını atar mısın? Ya mesela tam olarak şey yaptım. Diyelim böyle bir şey oldu. Sevgili oldu tamam mı artık diyelim ki. Ondan sonra ya bebeğim yayındayım niye arıyorsun dersem. Anladın mı? Ha. Ne oldu yayındayken bile açıyorum telefonu.
İşte o yüzden aşırı yüksekten eli yüksekten başlatmaya gerek yok. O gün gelen kardeşimizle ilgili de bu arada insanlar akıl vermeyi çok sever ama hayatına uygulamakta sıfırdır. O yüzden insanlara tavsiye istediklerinde akıl verin, istemediklerinde bırakın. Çünkü zaten aynı şiddetle ve hızla gittiklerinde bir önceki gibi zaten yine duvara toslayacaklardır. Ama onlara arkadaş olduğunuz için siz de ben böyle demiştim sana gördün mü demek yerine yine yanlarında olun. Çünkü arkadaşlık böyle bir şeydir tam da. Çünkü ben bilmiş arkadaşları hiç sevmiyorum gerçekten. Bunu da buradan mesajını verelim. Şimdi o arkadaş, o kardeşlerimizle ilgili anlatamadım, dinleyicilerle ilgili en üzüldüğüm an şuydu. Ben canlı yayın arabasına inip herkese sarılırken, Cem de herkesle fotoğraf çektirirken o çifti yan yana görünce böyle bir enerji de gördüm, flört enerjisi ve dedim ki beraber misiniz dedim. Aynı anda ve aynı saniyede adam evet dedi, kız hayır dedi. Bak ben hayatımda uzun zamandır böyle bir üzüntü yaşamadım. Yani IMDB 10-10 dram. Bir de çocuk kız onu beğensin diye kız seviyor diye 50 tane story çektirdi Cem'e.
Evet ya sürekli.
Kıyamam ya. Ya.
Biz de hepsini çektik bu arada. Çünkü var ya çok tatlı bir şey. Yani bir konu yani bence onlar olacaklar bu arada.
Bence de ama işte değerli kardeşim sana da söylüyorum. Herkese de söylüyorum bunu ama olacağı varsa da olmuyor bir şeyin çok üstüne gidip çok yapıştığın zaman o insana yani.
Evet evet evet doğru söylüyorsun.
O yüzden bunu kendi kıymetinizi de biraz bilin yani. Ama gerçekten bu hissi ben bir kere yaşamıştım Cem. Ben zannediyorum ki biriyle görüşüyoruz ediyoruz falan filan. Teyzesiyle tanıştırıyor, halasıyla tanıştırıyor. Şimdi bir insanın ailesine girmek bir şeydir ya yani. Hani çünkü sen her tanıştığın insanı elinden tutup ailene götürmezsin. Uh-huh. Ben diyorum ki artık herhalde evleneceğiz biz haftaya falan. Sonra böyle 2-3 hafta geçti. Ama benimle böyle öyle bir çizgide konuşuyor ki çocuk. Ben de çok küçüğümdü o zaman. 20-21 yaşında falanım. Öyle bir konuşuyor ki böyle tam arada bırakıyor. Yani tam böyle şerefsizler vardır ya böyle hani. Ne sevgili oluyor ne sevgiliymiş gibi mesaj atıyor. Bir şey biraz yaklaşınca hemen kendini geri çekiyor.
Bir de seni çok hızlı bir şekilde ailesi tanıştıran kişinin aslında iç hissiyatı ne biliyor musun?
Ne?
Ya ben emin olamadım bir de ailem baksın. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bak. Bu, ikinci yılda aileyi tanıştırmak şudur. Merhaba ailem. Bu kadın benim hayatıma giriyor. Bilginiz olsun. Dur. Ama doğru. İkinci haftada tanıştıran şudur. Anne ya baksana bir. Hala. Bu kız nasıl? Bu çok hızlı bir şekilde size ailesiyle tanıştırmak isteyen insanların ya ailesine gitmeyin.
Ailesine gitmeyin.
Ailesi gelsin. Sürünsün babası falan diye. Yani bize de yapmışlardı. Biz ilk Serpil'i istemeye gideceğiz tamam mı?
He.
Ailesine tanışmaya gittik. Onlar da tanışmaya geldiler falan. Ben dedim ki ya, konu açıldı işte ya ne zaman gelelim istemeye falan babam işte öyle bir şey laf açtı. Annesini Serpil'in dur bakalım daha kararımız vermedik. Ben böyle durdum gittim çıktım şeyden Serpil'le konuştum. Dedim Serpil ne oluyor? Ya dedi işte annem dedi adet falan filan. Tamam da hayatım dedim yani biz dedim evdeki kanepeyi alabilir miyiz diye sormuyoruz ki. Hani biz buzdolabında biz de bir hafta bize kadar biz senize de bu kararı verdik yani işte burada adet gelenek görenek yerleştik. İstemeye de gelmiyoruz ki haberiniz olsun. Hani adeti yerine bulsun istiyoruz. Ben bir ayar oldum tamam mı? Ama tabii Serpil'e kıyamadığım için normalde mesela asla kabul edeceğim bir şey değil. Kıyamadım Serpil'e tabii ki. O da böyle olmasını istemiyordu falan. Serpil tabii hemen odada beni öptü. Ben çünkü öpülce hemen yumuşuyorum. Ben öpüldüm sana hemen yumuşuyorum hemen. Sonra tekrar dedim ki tabii ki ne zaman isterseniz 5 kere geliriz dedim. Ya bende hiç karakter yok galiba Ayşe. Ben mesela hani bazı tipler olur ya. Abi bizim Serhat kalktı gitti. Bir daha da göremedik herifi. Öyle tipler vardır ya karakterler.
Evet.
Bende o yok. Bizim Cem gitti geldi 2 dakika sonra. Birdenbire az önce ona laf sokan kayınvalidesinin elini öpmeye başladı. Anneciğim çok doğru söylüyorsun vallahi. En az 10 kere gelmemizden tabii ki bir kere olur mu?
Ya bir de mesela böyle aşırı duygusal marshmallow gibi olan arkadaşlarımızın yanında hep ondan daha zalim biri olmalı ki o arkadaşlıkta onun duygusal hatalar yapmasını dengelemeliyiz.
Evet evet.
Yani çok sana benzeyen insanlarla arkadaşlık yapmak o yüzden bu arada iyi bir şey değil.
Evet evet kesinlikle.
Doğru mu?
Doğru doğru.
Biz mesela Kaan Sekban'la program yapıyoruz. Gömercin Kuşları diye.
Siz çok yakın karakterlersiniz aslında.
Benzeriz biz. Mesela Cem İşçiler de Çimen Show'u biliyorsunuz. Fazlı Polat da yapıyor. Onlar da 5 benzemez karakter. Cem evet. Benle de 5 benzemez. Cem kimseye benzemez zaten.
Benzemez kimse bana. Hayvan gibi egoist şarkı yapmış. Fikrime hayran olay.
Ama mesela Kaan'la biz benzediğimiz için şimdi o kadar benziyoruz ki ben bir şeyi hatalı diye eleştirdiğimde Kaan duvardan duvara vuruyor insanı yani. Hani böyle hani bir dakika canı çıkmadı daha filan diye vura vura biz. Yani ben ona herhangi bir ilişkimle ilgili bir açıklama yaptığımda biz onun cenaze namazını kılıyoruz bir saat sonra. Ama bunu Cem'le konuştuğumda Cem her zaman bana daha perspektifli, daha duygusal, daha empatik bir bakış açısıyla yaklaştığı için O sorunu karşımdaki insanla çözebiliyorum ben. Doğru
mesela
mu?
Şu geçen programda da konuştuk ya Barış'ın Barış'la ilgili soru atıp onu kalbe alıp sonra Barış'ın gereken reaksiyonu vermediğini düşündüğünde o story'yi silmenle alakalı. Kaan muhtemelen seninle en fikirdir.
Kaan şey dedi, keşke hiç paylaşmasaydım bir şey.
İşte bu Kaan'ın açlı yanlışlıkları işte. Yani sen ve Kaan kesinlikle bir araya gelmemelisiniz program dışında. Yani müthiş yanlış fikir. Senin story ya arkadaşlar şöyle bir şey var mı? Canımdan çok sevdiğim sevgilim doğum günü kutlu olsun diye story atıyorsun, atıyorum ki. Sonra o story'yi daha sevgilini görmeden sen sevgilini atıyorsun. Üstüne 3 kere arıyorsun story'yi gördün mü diye. Bekliyorsun ki hadi şu reaksiyonu ver. Benim beklediğim şeyi ver. Ya bırak arkadaş. Bırak o kendi kendine bir anda belki huzursuz, mutsuz, endişeli olduğu bir anda görsün ki bir anda desin ki ulan bir kadın var be, bir erkek var bak. Benim kalbim o benim desin. Sen istiyorsun ki şey gibi seninki. Aşkım seni seviyorum. Ne diyorsun bu konuya? Ne diyorsun? Sen de beni seviyor musun? Sen beni çok dünyalar kadar mı seviyorsun? Hayatında en çok sevdiğin kişi ben miyim? Sen hiç beni sevdiğin gibi kimseyi sevmedin değil mi? Hayatın boyunca benden önce aşk tatmadın değil mi? Ulan dur da
olamazsın adam herhalde sevmiş olamazsın diye.
Adam dur da o seni seviyorum tadını çıkarsın da.
Gerçekten doğru ama o yüzden de işte senle olan dengemi de çok seviyor insanlar. Biz birbirimize gerçekten beş benzemez olduğumuz için. Şimdi bu arada geçtiğimiz günlerde madem biraz ilişkiler hakkında, insanlar hakkında, kendimiz hakkında konuştuk. Biraz da şimdi bu çok yaklaşan seçimlerle ilgili konuşalım.
Evet.
İki konuya değinmek istiyorum. Şimdi İstanbul'da yarışı başa baş götüren iki insan var. Tabii evet. ki de iyi olan, İstanbul için hayırlı olan kazansın. Siyaset bizim sevdiğimiz bir şey olmadığı gibi sadece bize Dünya İlişkiler Bakanı yaptığınızda ilgimizi çekecek bir şey. Fakat geçen gün iki belediye başkan adayının da eleştirdiğim iki tane olay oldu. Bunları seninle konuşalım ve gülelim istiyorum hep birlikte.
Evet.
Hoşgörü çerçevesinde. Şimdi geçtiğimiz yerde Murat Kurum biliyorsun bir inşaatın, bitmemiş bir inşaatın üstüne kendi afişini koydurmuş. Böyle vinçlerle falan yani. Sonra tepki alınca kaldırtmış, tamam mı? Yani bir kaba inşaata neden afişini astırıyorsun mesela?
Allah Allah.
Evet, yani mesela sen şimdi bir belediye başkan adayısın, öyle değil mi?
Evet.
Şöyle bir şey evet der misin?
Ben
yani, ama
onu.
Bu insanların reklamcıları, bak şimdi sana hemen telefonumuzdan gösteriyorum. Çünkü bu bir canlı yayın. Böyle daha bitmemiş ve üstünde şey var yani, iş makineleri var inşaatın. Hani zaten orayı hani kim görecek, anladın mı? Şimdi kim sevecek, kim bilecek. Sonra zaten kaldırtmış o da.
Allah Allah, ben anlamadım. Şimdi bu bitmemiş inşaat afişi ne konuyor?
Ben adayınız sonra, benim diye. Ne, hani bitmemiş inşaatların cami, da adayı benim.
Cami doğru, pardon, ben bir anda cami koydular sandım. İlk fotoğraftaki camiyi görmedim açıdan dolayı. Şimdi ne diyor yani mesela yeni inşaatlar için mi demek istiyor?
Evet evet.
Allah. Enteresan bir şey yani tanıtım.
Ya ikincisi ya enteresan bir tanıtım bir de. Şimdi bu insanlar çok büyük bir şehre çok uzun bir süre belediye başkanı adaylığı için bu yola da baş koyuyorlar. Bütün eleştirilere göğüs geriyorlar değil mi? Çok zor bir iş yapıyorlar.
Bu arada belediye başkanı bizim siyaset bizde öyle bir şey ki insanların sadece ne bileyim aday oldukları mevkiyle ilgili değil, dünya görüşleriyle ilgili de birçok şey soruluyor. Bir anda bambaşka. Mesela evet bu arada Erzurum belediye başkan adayımıza birkaç sorumuz. Evet. İstanbul'daki mülteci sorun olarak ne düşünüyorsunuz? Ya tamam da adam diyor kardeşim, ben Erzurum'daki yapılı denetimle alakalı bir karar merci olacağım. Ben ihale açacağım. Ben belediye başkanıyım. Ne bileyim ben İstanbul'daki mülteci sorunu diyemiyorsun. Fikrini veriyorsun, ortaya koyuyorsun. Fikrin benimsenmiyorsa kazanamıyorsun daha. Bambaşka bir yere gitti yani siyaset.
Evet, yani doğru soru da sorulmuyor ülkenin yani başkan adaylarına. Yani onu hiç ilgilendirmeyen konular da soruluyor. Gerçekten siyaset Türkiye'de ateşten gömlek.
Gerçekten.
Bu adamcağızı yönlendiren kimse yok mu arkadaşlar? Yani bunların PR'cıları var değil mi? Hepsinin böyle işte reklam ajansları var. Kesin şöyle diyorlar, başkanım bir fikirle geliyoruz size. Adam zaten her yere koşturuyor, ne bilsin. Evet, bir kaba inşaata. Sizin vinçlerin altında afişiniz asam. Vay be. O da muhtemelen bakmadan şey demiştir. Bir yapın da bakalım.
Aynen. Koyun madem afiş fazla varsa.
Diğer taraftan da şimdi Ekrem İmamoğlu da. Biliyorsun bir sürü, ikisi de canlı yayınlara çıkıyorlar falan. Şöyle bir soru geliyor. 5 yıl boyunca şu vaatlerde bulunmuştunuz. Bunları yapamadınız diyorlar. Ekrem İmamoğlu şöyle diyor. Hatırlamıyorum. Aynı ben.
Ay ne vaatleri ya? Mesela şey dese ya. Ne demek yapamadık? Daha 10 gün var. son 10 günde
sen var ya, sen kesin öyle
derdim. Ben şey derdim. Arkadaşlar 30 Mart'ta 300 kilometre metro bitiyor. Hangi metro? Sürpriz. Şu an yerin altında kimseye söylemeyin. Gizli gizli tek başıma kendim yapıyorum.
Tek başıma kurdelesini kendim kesiyorum.
Ben var ya ne şovlar yapardım biliyor musun adaya olsam? Durduk yere gece 3'te Avras Tüneli'nin içinden çıkardım böyle dalgıç kıyafetiyle. Derdim ki arkadaşlar bomba bir proje geliyor. Saygı sabah storylere tarzım.
Ya sen bakma bak gerçekten belediye başkan adaylarıyla her iki kesimde oy vereceği insana değil öbürüne daha toleranssız olduğu için herkes birbirinin açını arıyor ama ben şey kısmına çok gülüyorum. Ya onlar o insanların bütün olarak genel adaylar için söylüyorum yerinde biz olsak yemin ediyorum sıkıştığımızda ne sıkar ne yalanlar atardık yani.
Tabii sen ne yapardın ben biliyor musun durduk yere gece alırdım tam bir tane kamera kameraman Haniç'e dalardım dalgıç kıyafetiyle. Derdim ki Haniç'in altındaki altınları topluyorum kiminse herkes gelsin ama bir Nisan'da vereceğim he. Nerede?
Ama şimdi değil ha. Bütün define avcılarını Haliç'e bekliyorum.
Hani öyle hatırlıyor musun öyle bir muhabbet vardı. Konuşmuştuk çok önceden ama ben hiç unutamıyorum muhabbeti ya. Babam ne? Söylemişti bana. Japonlar demiş ki Haliç'in altında altın doluymuş ya güya. Böyle altın full altınmış Haliç'in altı. Japonlar demiş ki biz burayı temizleriz. Evet ama yarısı bizim. Ya böyle bir şey olur mu ya? Japonlar geliyor diyor ki oğlum buraya altın dolu. Evet biliyoruz ama biz temizleyemiyoruz. E tamam biz temizleyelim ama yarısını alırız ha. Ya böyle Allah'cım olur mu ya?
Zaten hayır bize şöyle bir şey olur mu yani şöyle bir sistem. Japonlar geliyor koca büyük büyük çelik kasalarla altın temizliyorlar. Sonra onları biz durduruyoruz sınır kapısında. Gel bakalım bunları kapalı çarşıda bozdur yarısını diye.
Bir de şunu nasıl garanti edeceksin? Altta ne kadar altın var? Belki Japonlar 3 ay boyunca makinelerle içeride en sona çıkıyorlar. Efendim ne çıktı? Vallahi abi 2 tane tam bir yarım çıktı ya. bir tamı ben alayım öbür tamlayarım senin de olsun. Yani belki o kadar az altın var yani. Hani çünkü onu ona inanacağız ya çünkü aşağıda biz yokuz aşağıda Japonlar var. Japonlar da neyse.
Japonlar da her şeyi Japon. Avrasya Tüneli'ni Japonlar bitirdi abi. Ya sanki böyle nöbetçi tünel yapan Japonlar var böyle umpalumpalar gibi.
Sanki Japonlar birinci köprüde sıkıştı bir gün trafikte kaldı. Dedi ki ya arkadaş böyle olmuyor biz buraya aşağı tünel yapalım ya bir İstanbul'da hemşehrilerimize de bir sürpriz yapıyoruz. Bunun hayvan gibi şirketler arasında ihaleleri var. Büyük paralar dönüyor. Mesela bizimkiler şey sanıyor. Abi geçen cuma Sabiha Gökçen'den Japonlar gelmiş. Oradan yapmışlar abi. Avrasya'ya gitmişler biliyor musun? 3 günde.
Dünyanın ya, ya gerçekten. Ya. Bir de bunlara inanıyoruz anladın mı? Gerçekten insanlar inanıyor bunlara. Ve ben bir ara ben bile yani şu zekamla şu aklımla şeye inanıyordum. Gerçekten yeraltı kaynaklarımızı bizim İngilizler çıkarttırmıyor. Yani
tam böyle evet doğru Ayşe geçen var ya. Saatimi düşürdüm toprağa eşeliyorum. İngilizler dedik ne eşeliyorsun lan sen orada? Dedim abi saat dur bakayım biz kendimiz eşeleriz.
Bir dakika sen karışma bakalım Sir Winston T. Biraz uzaktır.
Size önce Kate'i bulun Kate'i arıyorum abi toprağın altında.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki en rahat insanlar kafaları en rahat insanlar bu komplo teorilerinin hepsine inanarak yaşayan insanlar. Şimdi bunların bazılarını biz de seçerek inanıyoruz işimize gelenlere tamam mı? Ama böyle bir insan tipi var. Bunların hepsine inanıyor. Yani orada işte Haliç'in altındaki altınları Japonların çıkartacağına, öbürünün işte yere işte telefonun düşse denize, İngilizlerin tepende hayır telefonunu alamazsın, kumdan çıkartamazsın diyeceğine. Gerçekten dünyayı altı ailenin yönettiğini falan. Bunların hepsine inandığında bence çok rahatlıyorsun. Kafanda başka bir pencere açılıyor, üçüncü göz açılıyor.
Çünkü sorumluluk senden çıkıyor ya. Benim yüzümden değil abi bu altı aile yüzünden diyorsun. Her şey senden çıkıyor.
Kim kardeşim bu altı aile kim ya? Yani inşallah bir tanesi Balıbeyler'dir de.
Vallahi altı aile kim bilmiyorum ama işte programımız biterken şunu da söyleyeyim. Anlatamında bambaşka gerçek bir aile. Bunu gerçekten canlı yayında da gördük geçen gün yaptığımız. Gerçekten bir aile evet. Olmuşuz. Her şeyimizi biliyorlar. Her şeylerini biliyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. Konuşabiliyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Tamamen şaka altında, mizah kapsamında yaşadığımız birçok sıkıntıyı, stresi, derdi, kederi, insanların birbirini çiğnediği konuları bile eğlenerek anlaştığımız, gerçekten birbirimizin şakasına sığınabildiğimiz güzel bir alan yarattık anlatamadığımda. 400'den fazla bölüm yaptık. Podcast'le başladık, Metro FM'le devam ettik, Süper FM'e geçtik. Hala da hem her hafta içi her akşamki yayınlarımızda hem de sonrasında podcast'lerimizde, müziksiz ve reklamsız, sahne şovlarımızda ki biliyorsun Ankara'dayız 27'sinde, Kulüp Müjgan'dayız Tunalı'da. Dolayısıyla bu birlikteliği kendi kelamımızla, kendi hayatımızla ortaya koyduğumuz için bizi bu hayatla seven insanların hepsine buradan selam gönderiyorum Ayşe'cim. İçimden geldi.
Ne kadar güzel ya. Bu bitiş çok hoşuma gitti. Ben bunun üstüne hiçbir şey söyleyemem. Bundan sonra hep hayatınızda gülerek kalın. O yüzden de anlatamadım dinlemek zorundasınız gülmek için diyoruz.
Bir şey söyleyeceğim.
Ayşe Balıbey ve Cem İşçilerle bugün anlatamadım bitiyor.
Bir şey söyleyeceğim. Bu hiçbir şey söylememiş halim mi? Hiçbir şey söylemeyeceğim. 9 dakika laf attı. Öpüyoruz arkadaşlar.
Hoşçakalın.